Sayfa 112. Bize tercümanlık eden Can Bolatyan Ermeni komitesi üyelerinden idi. İkinci toplantı yalnız Rus subaylarından meydana gelmekteydi. Yabancı olarak yalnız Doktor Savriyev bulunuyordu. Bu toplantıda konuşulanlar aşağıdadır. Erzurum mevkii müstahkemi Topçu 2. alayı Rus alayı olup Ermeni alayı olmadığından ve bütün subaylar Ermenilere gönüllü olarak yazıldıklarından ve hiçbirimiz bu konuda bir mukavele yapmadığımızdan alayın bu vaziyetinin aydınlatılması, eğer bu alay Rus alayı ise Rus askeri gönderilmesinin talebi, eğer alay Ermeni alayı ise isteyenlere gidip Rus ordularına hizmet edebilmek üzere hizmetini terk etmesine müsaade olunması. İlan edilen örfi idarenin başka cephelerde hizmet etmek isteyen Rus subaylarının gitmesini engellemekten başka bir şey yapmadığı yayılan haberlerde bildirildiği gibi, şayet Maverai Kafkas hakikaten Rusya'dan ayrılacak ise subayların yabancı bir memlekette kalmamaları için gidişlerine müsaade edilmesi. Birçok münakaşadan sonra her Rus subayının şimdiye kadar alınan tamimlerden de anlaşıldığı üzere diğer Rus ordularına veyahut harbiye nezaretine naklini talep etmeye hakkı olduğuna kanaat getirdik. Bu hususta bana verilen her dilekçeyi salahiyetli mercilere tavsiyemle birlikte göndereceğimi bildirdim. Bu toplantı esnasında karakteristik bir misal olarak 7. Kafkasya Dağ Topçu Taburu'nda subay olan Muavin Yüzbaşı Yermolov'un hadisesi de zikredildi. Bu subay terfi olunduğu yeni Ermeni taburundan başka bir yere naklini istemişti. Kendisini bundan vazgeçirmek hususunda yaptığı beyhude teşebbüslerden sonra ısrar ettiğini gören Miralay Morel, dilekçesinin üzerine bu subayın vazifesini yapmaya muktedir olmadığı için cephe genel kurmayı emrine iade edildiğini yazmıştı. Aynı zamanda kendisine 24 saat içinde Erzurum'u terk etmek emri verilmişti. Bu hadise Ermeni menfaatlerine hizmet etmek istemediği ve diğer taraftan da Miralay Morel'in Ermenilerin hizmetinde bulunduğunu alenen söylemek tedbirsizliğinde bulunduğu için kıymetli ve fedakar bir subayın şerefine nasıl tecavüz edildiğini göstermektedir. İkinci toplantıda Doktor Savriyev Andranik'in sözünü tekrar ederek barış anlaşmasının yapılmasına kadar Erzurum'da kalırsak Rusya menfaatlerine hizmet etmiş olacağımızı ve medeni bir millete mensup olan subayların Ermeniler meselenizi Türklerle hallediniz, birbirinizi kesiniz, biz Rusların sizin dahili işlerinize ve karışmaya ne ihtiyacımız vardır, Allah belanızı versin demeyi hakları olmadığını söyledi. Ümit ettiği neticeyi vermeyen nutkundan sonra Savriyev bize, insaniyete hizmet etmek istediğimiz takdirde Müslümanların Ermeniler tarafından öldürülmesine mani olmak üzere Erzurum'da kalmamızın en mukaddes bir vazifemiz olduğunu söyledi. Andranik'in vaatleri tahakkuk etmedi. İslam ahali buna esasen hiçbir zaman inanmamıştı. Dükkanlar daima kapalı, dehşet ise her tarafta hüküm sürmekteydi. Müslüman mahallelerin sokaklarında hiçbir hayat eseri görülmüyordu. Yalnız belediye dairesine yakın bir mağazanın kepenkleri birkaç saat için açılıyor ve birkaç Müslüman burada toplanıyordu. Hal bu merkezdeyken tabii hiçbir Ermeni ceza görmemişti. Ermeniler vicdani kanaatlerine göre hiçbir Ermeni'yi kabahatli bulmadıklarından Andranik'in emrini tatbik için masumları mı cezalandıralım diye serzenişte bulunuyorlardı. Fakat Rus subayları kendilerine bizzat cinayet fiillerini icra eden canileri gösterdiklerini beyan ettikçe sükût ediyorlardı. Bu esnada şehirden ve bundan dolayı bit tabii Rus subaylarının gözlerinden uzak köylerde cinayetler birbirini takip ediyordu. Erzurum'a civar olan köylerdeki Türkler kaybolmuşlar ve kendilerinden bir haber alınamamıştı. Bu aralık şehirde de ihtilal vesile edilerek tutuklamalar arttırılmıştı. Monsieur Morel'e bu zavallı Türklerin halinden ve Erzincan'daki gibi kesilmek tehlikesine maruz olduklarından bahsettiğim zaman, adı geçen bana bunların bir kısmının muhafaza altında Tiflis'e gönderildiği ve diğer kısmının ise rehin olarak Erzurum'da alıkonulduğu cevabını verdi. Firar eden Ermeni haydutları yolda rast geldiklerini kesiyor ve soyuyordu. Andranik gelmeden evvel cepheye gitmekten geri duran Ermeni kıtaları sonra cepheye gitmişler ise de alçakçasına kaçmışlardır. Andranik beygir üzerinde elinde kılınç olduğu halde kaçanları kendi çevirmek ve tekrar toplamak için çalışıyordu. Andranik başta olduğu halde bütün Ermenilerin ümidi Rus topçusundaydı. Halbuki müstahkem mevkide bulunan toplardan ancak talim görmüş asker olduğu takdirde istifade edilebileceğini düşünmüyorlardı. Esasen fikirleri ricat esnasında Rus toplarının himayesine sığınmak idi. Nasıl ki böyle de oldu. Trabzon'daki barış müzakeresi ertelendi. Şubat'ın 17'sine ertelenen bu barış müzakereleri ayın 20'sine ve daha sonra 25'ine bırakıldı. Karargahın iki merkezi şehrin iki tarafında olduğundan ve telefon ise işlemediğinden bu mesafeyi her gün iki defa kat etmeye mecburdum. Bir ziyaret esnasında Miralay Morel ve Erkan-ı Harbiyesi'nden Erzurum civarında Osmanlı askerleri bulunmadığı ve yalnız Kürtler ve 1916'da ricat eden Osmanlı ordusu bakayesine mensup askerle çarpışma vuku bulduğunu işittim. Müslümanların hayatlarını kurtarmak için buralara gelen birkaç Osmanlı subayının bunları idare ettiği söyleniyordu. Bu taburlar Ermeniler tarafından Erzincan'da terk edilen iki topa sahibiydi. Söz konusu kuvvetler Palanköy ve Kars üzerinde veyahut Erzincan Oltu hattı üzerinde ileri yürüyebiliyorlardı. Miralay Morel nedense hücumu Oltu üzerinde bekliyordu. Köylerde katil ve hırsızlık ve ehli hayvanları çalmakla meşgul olan Ermeniler tarafından gözetleme pek eksik ve fena yapılıyordu. Takdim edilen raporların hepsi yalanlarla doluydu. Raporlarda bazen gözetleme müfrezelerinin 2000 düşman tarafından taarruza uğradıkları zikrolunuyordu. Halbuki hakikatte bu 200 kişiydi. 300-400 kişiden meydana gelen bir düşman kuvveti tarafından taarruza uğradıkları halde bir telef ve bir yaralı vererek döndüklerini yazmaktan utanmıyorlardı. Hatta bir gün bir Ermeni subayı 400 kişiden meydana gelen bir düşman müfrezesine taarruz ettiğini telefona ettiği halde hakikatte bütün hadise karşıki köyden silahsız iki kimsenin çıkarak hemen tekrar köylerine dönmelerinden ibaretti. Erzincan'ın Ermeniler tarafından tahliyesinden Erzurum'un Türkler tarafından tekrar işgaline kadar geçen müddet zarfında Ermeni müfrezeleri ayakları soğuktan donduğundan yürümeye ve harekete muktedir olmayan bir Türk süvari askerini esir almaktan başka bir şey yapmamıştı. İkinci subaylar toplantısından sonra bunlardan bazıları başka hizmetlere nakillerini istemişlerdi. Bunları Miralay Morel'e bildirdiğim zaman adı geçen büyük bir hiddetle divanı harp kararıyla bunların gitmesine mani olacağını söyledi. Bunun üzerine ben topların henüz Rus subayları elinde olduğundan bahisle cebir kullanılması halinde subayların ateş edeceklerini ve talepleri kanuni olduğundan kabul edilmek icap eylediğini anlattım. Morel eğer bu subaylar taleplerinde ısrar ederlerse, yüzbaşı Yermolov gibi askeri şereflerini lekedar edecek vesikalar ortaya koyacağını ifade etti. Evvelce Miralay Dolukhanov'un Tiflis ve Vatum'da söylediği gibi kerhen hizmetlerini yerine getiren subaylardan bir fayda beklenemeyeceğini tekrar ettim. Miralay Morel 60 İngiliz topçu subayı talep ettiğini ve bu talebin yerine getirileceği hakkında kati vaat aldığını beyan etti. Erzurum istasyonunun şefi olan bir Rus lehli askerin hizmetine devam istemediğinden dolayı tutuklanarak hizmetine devama zorlandığını haber aldım. Sözde emirlerin süratle icrasını temin ve hakikatte ise birbirlerimize yakın bulunabilmek için subaylara gayet yakın mesafelerde ikametlerini emrettim. Yüzbaşı Yermolov 25 Şubat'ta hareket ettiğinden Sarıkamış'ta durarak Erkan-ı Harp Reisi Vistchinski ile topçu kumandanı Gerasimov'u ziyaret etmesini ve Ermenilere karşı olan fena vaziyetimizi, bütün duyduklarını ve gördüklerini anlatmasını ve bizim bu çıkmaz yoldan mümkün süratle kurtarılmamızı söylemesini kendisine emrettim. 24 Şubat'ta gözetlemeyle meşgul bir Türk tayyaresi gördüm ve bundan düşmanın Erzincan'da veyahut Mama Hatun'da olduğu neticesini çıkardım. Bu sırada Türkler tarafından Erzurum'un tahliyesi için bir teklif vuku bulduğunu Morel anlattı. Erzurum'un Türkler tarafından işgalinden sonra kumandan Kazım Bey, tahliye hakkındaki vesikanın ehemmiyetsiz bir şey olmayıp kendi imzasını taşıdığını ve resmi vesika sayıldığını bizzat bana söyledi. Halbuki Miralay Morel, Kolordu kumandanının imzasıyla gelen bu mektubu bana bir propaganda varakası olarak göstermek istemişti. 24-25 Şubat'ta müstahkem mevki Erkan-ı Harbiyesi bir tehlike olduğunu bildiriyordu. Yalnız Tekke Deresi'nde Kürtlerin toplandıkları ve müfrezeler sevkiyle bunların geri püskürtüldükleri söyleniyordu. Erzurum'dan gönderilen müfrezelerle düşmanın Ilıca'nın ortasına kadar ricata mecbur edildiği de rivayet olunuyordu. 26 Şubat'ta Tekke Deresi Ermeni müfrezesini kaçarak Erzurum'a doğru gittiklerini haber almıştık. Hücum edenlere karşı top ateşi açmaklığımı Miralay Morel şifahen emretmişti. Yalnız bu emri icra için hiçbir hedef görmedim. Harput yolu üzerinde yalnız dehşet içinde kaçan Ermenilerden başka kimse görülmüyordu. Trabzon yolu üzerinde ise yalnız Erzurum'a doğru manevra yapar gibi ricat eden Ermeni müfrezeleri görülüyordu. Gayet yakın yerlerde Göz Köyü'nde düşman müfrezeleri bulunduğunu haber almıştık. Bunları ben 1000 kişi kadar tahmin etmiştim. Halbuki bu müfrezeler Kürt çetelerine benzemiyor. Bilakis nizami asker gibi kumanda altında hareket ediyor gibi görünüyordu. Andranik kaçanları toplayarak düşmana karşı göndermek istiyordu. Fakat bu korkaklar birinci çarpışmada tekrar firara başlıyorlardı. Rus subayları ise Kürtlerin hücumu başladıktan sonra bunların define teşebbüs edilince gitmekten vazgeçerek büyük bir sadakatle vazifelerini yerine getirmek istemişlerdi. Büyük Kiremitli'de bataryamın muhafazasına memur Ermeni piyadesini ileri hareket ettirmeye muvaffak olamadım. Bilakis Ermeniler bataryayı terk ile Harput kapısına ricat ediyorlardı. Tekke Deresi'nden kaçan Ermeniler ise yolda rast geldikleri hayvanları çalıyorlardı. Türklerin Erzurum'a yaklaşması Rus Erkan Harbiyesi için tamamıyla beklenmedik bir halde vaki olmuştur. Onun için hiçbir harp emri verilmemişti. Veya verilmiş olsa bile bundan benim malumatım yoktu. Dipnot. Yeni Şark'taki yazı dizisi burada kesilmiştir. Hatıraların devamı Hüseyin Cahit Yalçın'ın hazırladığı Tanin'deki yazı dizisiyle Talat Paşa'nın hatıraları kitabında yer almaktadır. Kaynak yayınlarının notu. Benim vazifem gayet basitti. Bu vazife düşmanın şehrin takip edilmiş olan hatlarını geçmesine mani olmak için onu ateş altına almaktan ibaretti. Esasen en öndeki hatlarda benim emrim altında bulunmayan piyade ve dağ topçusu bulunuyordu. Aynı gün akşama kadar Ermeni milisleri ihtiyarlar ve hastalar da dahil olduğu halde şehirdeki Müslüman erkekleri bir araya topladılar. Bu tedbirin sebebi sorulduğu zaman karla örtülü olan demir yollarını temizlemek üzere işçi topladıkları cevabını verdiler. Aynı gün kapımda ismim yazılı olmasına rağmen bir Ermeni talebesinin bir güruh ile birlikte kendi tabirince araştırma yapmak üzere evime girmeye çalıştığı haberini aldım. Bu keyfi tedbire karşı gelen karımın engel olması üzerine ne evime girmeye ne de evin sahibi olan ihtiyar bir Türk'ü ve orada bulunan bir iki Kürt hizmetçiyi alıp götürmeye muvaffak olamamış, buna karşılık tekrar edemeyeceğim hakaretler savurmuştur. Bizzat talebe bu tedbirlerin Adranik'in emriyle yapıldığını söylemiştir. Bunun üzerine tekrar aramaya gelmeleri halinde ihtiyarın bana geçerek kurtulması imkanını vermiş olmak için aradaki bir kapıyı açtırdım. Son zamanlarda Andranik'e veya kurmayına her gidişimde icabında onlarla olan münasebetlerime şahitlik edebilmesi için seferberlik müdürü Yüzbaşı Yulkeviç'i de beraberimde götürüyordum. Bir gece yine onunla birlikte subayların bir toplantısına gittim. Vardığımızda toplantı başlamıştı. Toplantıda Andranik, Doktor Savriyev, Miralay Sinkeviç, Morel ve Dolukhanov ve diğer bazı kimseler de vardı. Miralay Sinkeviç beni görünce başkumandan Odişelize'nin şu telgrafını okudu. Osmanlı ordusu kumandanı Veyip Paşa kıtalarına Erzurum'u işgal etmeleri emrini verdiğini telsizle bana bildirmiştir. Müstakem mevkideki bütün topları tahrip ederek kıtalarla çekiliniz. İmza Odişelize. Biraz geç kalmış olan bu emir topları tahrip etmeye vakit bırakmadı. Andranik hırsını aldıktan sonra niyetinin lüzumlu tahribatı yaptıktan sonra çekilebilmek için iki gün daha Erzurum'da kalmak olduğunu bildirdi. Doktor Savriyev şehirde hüküm süren yangınları durdurmak için bir şey yapılmadığını ve ihtiyarlarla hastalar da dahil bütün Müslümanların toplanarak meçhul bir semte götürüldüklerini bildirdiğim zaman bu intizamsızlıklara bir son verilmesi için emir verildiğini söyledi. Fakat bu güzel vaadin neticesi de daha öncekiler gibi kaldı. Andranik tarafından alınan kararın tatbik imkanları üzerine görüştükten sonra geri çekildik. Erzurum'u daha iki gün tutmak meselesine gelince müdafilerin sayısı ve ilerilere kadar sokulmuş olan mevkilerimizin kuvveti karşısında şehri yalnız Kürtlere karşı değil, muntazam bir orduya karşı dahi 42 gün bile müdafaa etmek mümkündü. Mütareke müzakereleri esnasında Osmanlı hükümeti Kürtler üzerinde nüfuzu olmadığını resmen bildirmiş olduğundan Kürtler tarafından yapılması muhtemel bir taarruza karşı icap eden tedbirleri almak vazifemizdi. Karargaha döndüğüm zaman topların tahrip edilmesi emrini verdim. Bunlar iki gün içinde herhalde tahrip edilebilirdi. Subaylarımın verdiği raporlardan piyadelerin siperlerden kaçmak için karanlıktan istifade ettiklerini öğrendim. Miralay Morel'i bundan haberdar ettim. Fakat kendisi beni teskin ederek takviye kuvvetleri gönderilmiş olduğunu, dolayısıyla bu bakımdan bir tehlike mevcut olmadığını söyledi. Evime dönerek saat 1'e doğru yattım. Saat 2 ile 3 arasında şehirde münferit tüfek sesleri işittim ve Ermeni sesleri kapıları kıran balta gürültüleri ve sürüklenip götürülen zavallı Müslümanların korku feryatlarını fark ettim. İki düşünce rahatımı kaçırıyordu. 1. Şerefimiz tehlikeye düşmüştü çünkü hürriyet için dövüşmekte olan alçak Ermeniler tarafından işlenmekte olan cinayetleri bizzat görmeyenler bu feci mezalimin Rus subaylarının rızasıyla yapıldığını sanabilirler. Bizi de bu vahşiler gibi itham edebilirlerdi. 2. Başkumandanlığın maksadı muntazam Osmanlı kıtalarıyla bir meydan muharebesini kabul etmek olmadığından ve taarruz edenler arasında da bu gibi kıtaların bulunması muhtemel olduğundan bir yanlış anlama yukarıda verilen emirlere karşı itaatsizliği doğurabilirdi. Bu iki nokta yüzünden aşağıdaki iki kararı aldım. 1. Başka tedbirler fayda etmediği takdirde topların bir kısmını Ermenilere çevirip onları emirlerimize itaate mecbur etmek suretiyle Ermenilerin zulüm işlemelerine mani olmayı. 2. Osmanlılara derhal müzakereciler göndererek şehrin iki gün sonra hiç kan dökülmesine meydan verilmeden teslim edileceğinin bildirilmesini kendisine teklif etmek üzere sabah erkenden Miralay Morel'e gitmek. Diğer taraftan Türklerin Ermeniler tarafından katliama uğramasına mani olmak için kargaşalıkları silah kuvvetiyle bastıracak olan ve içinde Ermeniler bulunmayan kıtalar teşkil etmek. Ertesi sabah erkenden yüzbaşı Gulkeviç'te refakatinde olduğu halde Miralay Morel'e giderken yolda Topçu Cephanesi deposunun önünde bu depoyu muhafazaya memur Ermeni Teğmeni Bagratonyan'a rastladım. Bana geri çekilme emri karşılığında cephaneliğe ateş vermek istediğini fakat benden bu hususta bir emir beklediğini söyledi. Bu sözlerine hayret ettim çünkü cephanelik Miralay Dolukhanov'un emrine tabiydi. Fakat topçulara cephanenin tahribi için hiçbir emir verilmemiş olduğundan cephaneliğe atış verildiği takdirde bundan şehir halkı olduğu kadar Rus subaylarının da tehlikeye maruz kalacaklarını anlattım. Ve kendisini ikna ederek bu tedbirden vazgeçirdim ve cephaneyi kurtardım. Miralay Morel'in karargahına yaklaştığım zaman herkesin kaçmakta olduğunu gördüm. Amerikan konsolosunun karargahın karşısında bulunan evi alevler içerisindeydi. Miralay Morel ve Torkum atlar üzerindeydiler. Eşyalarını bir otomobil ve birkaç arabaya yüklettikten sonra onlar da kaçmaya hazırdılar. Saat sabahın 7'siydi. Vaziyet hakkında izahat istedim. Ricat emri sabahın 5'inde verildiğine göre bundan haberim olmayışına hayret ettiklerini bildirdiler. Benim de korktuğum buydu. Rus subayları ve topçusunun himayesi altında Ermeniler kaçmaya muvaffak oluyorlardı. Fakat bizzat Rus subayları toplarla nişan alarak taarruz halinde olan düşmanı geri atarken Ermeniler Müslümanları öldürmek ve kaçmak için tamamıyla serbest kalmışlardı. Bizzat ben gelmemiş olsaydım Rus subaylarından hiçbirinin ricat emrinden haberi olmayacaktı. Bir an için Mecidiye Kalesi'ne koşarak zırhlara bürünmüş piyade ateşine karşı korunmuş surette serbestçe Kars'a doğru kaçmakta olan kahraman Ermenilerin arkasından son bir selam olarak bir şarapnel yağmuru göndermeyi düşündüm. Fakat aralarında bir veya iki masumun da bulunduğunu düşünerek bu fikrimden vazgeçtim. Topların tahrip edilememiş olması asıl Ermeni fatihlerin hile ve korkaklıklarının bir neticesidir. Karargahıma dönmek üzereydim ki oldukça tenha bir sokakta acı acı feryatlar ve muazzam bir infilak işittim. Fakat karlar üzerindeki kan lekelerinden o civarda bir çarpışma olduğunu anlayınca arabadan inerek yoluma yaya olarak devam ettim. Fakat civardaki sokakların birinden Ermeni milis kumandanının bir at üstünde meydana çıktığını görünce az kalsın şahidi olacağım korkunç vahşeti anladım. Karargahıma döner dönmez bataryalarıma piyadelerle birlikte çekilmeleri ve nakliye arabalarını subayların emrine hazır tutmaları emrini verdim. Öncü atlıların daha geceden kaçmış olduklarını öğrendim. Dişine kadar silahlı kaçan Ermeniler atları çözmüş ikişer ikişer bir hayvana binerek kaçmışlardı. Seyisim atları almalarına mani olmak istemiş fakat onlar üzerine ateş ederek bu esnada hayvanlarından birini vurmuşlardı. 50 nakliye arabasından yalnız 3 tanesini temin edebildik. Onu da bazı subaylar kullandılar. Az sonra Osmanlı ordusunun şehre girdiğini öğrendik ve bunları başıboş Kürtler olmayıp muntazam kıtalar olduğunu anladık. Kahraman Ermeni piyadeleri geceden istifade ederek rüzgar suretiyle Erzurum-Kars yolundan kaçmışlardı. Hakikaten bir fırtına çıkmış olsaydı Erzurum'u bu kadar kısa bir zamanda Ermeni pisliğinden temizleyemezdi. Ne siperlerde ne de şehirlerde en ufak bir yarası bulunan bir Ermeniye rastlamak mümkün değildi. Bu da Ermenilerin Erzurum'u ne kadar büyük cesaret ve kahramanlıkla müdafaa ettiklerine yeni bir delildir. Yegane esirler Rus subaylarından ibaretti. Ermeniler şehrin müdafaasına olumsuz bakımdan yardım etmiş olmakla iftihar edebilirler. Türklerin şehri işgal ettiklerini öğrenince yaverimle birlikte mevcudiyetimizi bildirmek üzere resmi makamlara müracaat ettim. Sokaklardan geçerken karşılaştığım Türkler hayatlarını kurtarmış olduğum için en samimi şekilde şükranlarını ifade ettiler. Bu kadir şinaslık aynı derecede diğer Rus subaylarına karşı da gösteriliyordu. Çünkü bu subaylar olmasaydı Erzurum'u geri alan Türk kıtaları şehirde hayatta kalmış bir tek Türk bulamayacaklardı. Romalı yazar Petron Ermeniler hakkında şunları söylemiştir. Ermeniler de insandır fakat evlerinde dört ayak üstünde gezerler. Rus şairi Lermontov da onları şu sözlerle methetmiştir. Sen kölesin, sen korkaksın çünkü sen bir Ermenisin. Erzurum, 29 Nisan 1918. Erzurum ve Deveboyunu Müstakem Mevkileri Kumandanı, 2. Müstakem Mevki Topçu Alay Kumandanı, Kaymakam Tverdo Klebov. Miralay Morel'in hakiki hüviyeti. Rus Kafkas ordusuna kumanda etmekte olan General Odişelitse 9 Şubat 1918'de 3. ordumuzun kumandanına bir radyo telgraf göndererek şu izahatı vermiştir. Aşağıdaki esef verici vakaları zatı devletlerine büyük bir üzüntü ve elemle arz etmeyi vazifemden sayarım. Güya Müslümanların ihtilal çıkaracağı hakkında bazı fesatçıların haberler yayması üzerine 15-16 Ocak 1918'de Erzincan'da şehirde bulunan askeri kıtalar efradı tarafından Müslüman hanelerinde hot ve hot aramalar yapmaya kalkışılmış ve bu esnada revolver ateşiyle bir neferin yaralanması şehrin muhtelif noktalarında aramalara karşı mukavemet gösteren Müslümanlar aleyhine silah kullanımına sebebiyet vermiş ve neticede iki taraftan birçok ölü ve yaralı vaki olmuşsa da adetleri henüz belirlenmemiş. Subayların işe müdahalesi kan dökülmesine nihayet vermiş ve çarpışmanın genişlemesine mani olmuştur. Vakadan dolayı derin üzüntülerimi zat-ı devletlerine beyan eder ve gerek ön ayak olanlarla asayişi ihlal edenler hakkında ve gerek Müslümanlar hakkında fesatkârane haberler yayanlar hakkında tarafımdan en katî ve şiddetli tedbirler alındığını ve suçluların en şiddetli cezalara uğratılacaklarını arz eyler, derin hürmetlerimin kabulünü temenni eylerim. Dipnot: Talat Paşa hatıralarında bu belgelerin Osmanlı hükümeti tarafından Türkçe'ye ve Fransızca'ya tercüme edilerek yayımlandığını, ancak Türkçesi yanında olmadığından Fransızcadan tercüme etmek zorunda kaldığını belirtmektedir. Aralarında tercümeden kaynaklı bazı farklar bulunduğundan burada belgenin Askeri Tarih Belgeleri dergisince yayımlanan Türkçe aslına yer veriyoruz. Bakınız Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi Arşiv No. 4-3671, Dolap No. 163, Klasör No. 2907, Dosya No. 440, Fihrist No. 12-14'ten fotokopisiyle birlikte aktaran Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara 1982 sayı 81 sayfa 311-314, kaynak yayınlarının notu. İngiliz veya Fransız erkanı harbiyesine olup Ermeni ihtilacı teşkilatını idare etmek üzere Ocak'ta Erzincan'a gelmiş olan ve Miralay Morel denilen bir zat mevki kumandanına bir mektup göndererek Kürtlerin Erzincan-Erzurum yolu üzerindeki Rus askeri nakliyatına ve bizzat şehre taarruza hazırlandıklarını iddia etmiştir. Morel ahalisi Kürtlere yardım ettiği için Erzincan-Erzurum yolu üzerinde bulunan Müslüman köylerinin tahrip edilmeleri için emir verdiğini de ilave etmiştir. Hatlarımıza kaçmış olan yaralıların birbirine uyan şahitlikleri yukarıda zikri geçen Miralay Morel idaresindeki Ermeni İhtilacı Teşkilatı hakkındaki izahatın doğruluğunu teyit etmiştir. Ordu kumandan muavini Miralay Morel'in garnizon kıtaları olarak ilan ettiği askerlerin Murat adında bir haydut reisi tarafından sevk edilmekte olan Ermeni çetelerinden ibaret bulunduğunu ispat eden vesikalara sahiptir. Erzincan garnizonu denen kıtalara kumanda etmiş olan Morel'in, Kelkit'te Rus delegelerinin şahsi emniyetini temin etmekten aciz oluşu, kezalik Morel'in Rus üniforması giymiş bir Ermeni çetesi reisinden başka bir şey olmadığını ispat eder. Hatlarımıza iltica eden Erzincanlıların verdiği izahata göre, çete reisi Murat, bütün Müslümanların kilise meydanında toplanmalarını emretmiş ve Ermeni devriyeleri halkı evlerinden sürükleyerek gruplar halinde Vahit Bey'in evinin önüne götürmüştür. Gece esnasında Ermeni çeteleri Vahit Bey'in evini ve diğer mühim binaları keza kışlaları yakmış kül etmişlerdir. Binden çok kadın ve erkek alevler içinde ölmüştür. Yangından kurtulmak için pencerelerden atılan kurşunla vurulmuş ve süngülerle öldürülmüştür. Erzincan'ın en muteber halkından olup kurtularak bize sığınmaya muvaffak olan Hulusi Efendi, alevlere kurban olan zavallıların dehşet ve feryatlarını işittiğini bildirmiştir. Arşak ismindeki diğer bir Ermeni çete reisi civar köyler halkının Bayburt'ta toplanmalarını emretmiştir. Fakat bu halk Erzincan'da vuku bulan korkunç vakaları öğrenmiş olduklarından kadın ve çocuklarla birlikte karlarla kaplı olan dağlara kaçmışlardır. Cephelerimize bitişik mıntıkalarda işlenmiş olup Rus kumandanlığına usulü dairesinde bildirilmiş olan vahşi fiillere aşağıda birkaç misal zikredeceğiz. Ermeniler Erzincan Belediyesi'nin eski katibi Mehmet Efendi'yi alıp götürdükten sonra annesini, karısını ve 4 çocuğunu öldürmüşlerdir. Ermeniler keza karısını cebren kaçırmak istedikleri Veysi oğlu isminde birisini de öldürmüşlerdir. 12 Ocak'ta Ermeniler Kelersen köyüne baskın vererek 15 Müslümanı bağlamış ve hepsini de öldürmüşlerdir.